Devletler arası ve kişisel başvurma yollarının tanınması halinde İnsan Hakları Komitesi'nin yetkileri hayli sınırlıdır. Şurasını açıkça belirtmek gerekir ki, komitenin yargısal nitelikte herhangi bir fonksiyonu, bağlayıcı bir karar alma yetkisi olmadığı gibi, sözleşmede yer alan hakların ihlal edilip edilmediğini saptama ve açıklama yetkisi de yoktur. Sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kendisine yapılacak başvurmalarda İnsan Hakları Komitesi taraflar arasında sadece bir uzlaştırmacı, bir arabulucu rolü oynamakla yetinmek zorundadır. Devletler arası başvurmalarda komite uzlaştırma fonksiyonunu taraf devletlerin onayı üzerine kendi içinden oluşturacağı 5 kişilik bir uzlaştırma komisyonu aracılığı ile yürütür. Bu uzlaştırma çabaları sonunda dostça bir çözüme ulaşabilirse mesele sona erer. Herhangi bir uzlaşmanın sağlanamaması halinde komisyona düşen iş bir rapor düzenleyerek başvuru konusu olaylarla ilgili bulguları açıklamak ve dostça bir çözüme varılması imkanları konusunda görüşlerini belirtmekten ibarettir. B. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde sadece 6 maddeye sığdırılmış olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, bu sözleşmede daha geniş ve ayrıntılı olarak ele alınmakta ve açıklanmaktadır. Aslında sözleşmede belirtilen haklarla sağlık hakkı, eğitim hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sendika kurma hakkı, kültürel hayattan yararlanma hakkı, ailenin korunması vesaire gibi. Bu konuda çağdaş anayasalarda ve bu arada 1961 Türk Anayasası'nda yer alan haklar arasında büyük bir fark olduğu söylenemez. Ayrıca sözleşme gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler bakımından bir esneklik tanıyarak her ülkenin kendi olanakları ölçüsünde bu hakları aşamalı bir şekilde sağlamasını öngörüyor. Sayılan hakların gerçekleştirilmesini denetleme amacıyla getirilen mekanizma ise kişisel ve siyasal haklara ilişkin sözleşmedeki mekanizmaya oranla çok daha zayıftır. Burada öbür sözleşmede olduğu gibi bir insan hakları komitesi ya da ona benzer özel bir denetim organı kurulması yoluna gidilmemiştir. Sözleşmeye katılan devletlerin tek yükümlülüğü, kendi ülkelerinde ekonomik, sosyal ve kültürel hakların sağlanması ile ilgili olarak alınan tedbirleri ve bu alanlarda kaydedilen gelişmeleri belirli aralıklarla düzenleyecekleri raporlarla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği kanalıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey'e bildirmekten ibarettir. Ekonomik ve Sosyal Konsey bu raporları inceleyecek ve gerekli gördüğü genel nitelikte bazı tavsiyelerde bulunabilecektir. Görüldüğü gibi uzun bir hazırlık ve bekleme döneminden sonra Birleşmiş Milletlerce kabul edilerek 1976 yılında yürürlüğe giren sözleşmeler, insan haklarının uluslararası düzeyde sağlanması ve korunması bakımından son derece gevşek, esnek ve kademeli bir mekanizma getirmiş bulunmaktadır. Bu alanda daha etkin ve gerçek anlamda devletler üstü sayılabilecek bir kontrol ve koruma sisteminin getirilememiş olmasının başlıca nedenini, devletlerin genellikle bu konuda fazla çekingen davranmalarında aramak gerekir. Bugünkü dünya konjonktürünün karşılıklı güvensizlik ortamından kaynaklanan bu çekingenlik, devletlere etkin bir uluslararası denetim mekanizmasının kurulmasını kendi egemenlik haklarını kısıtlayıcı nitelikte görme ve ülkelerin iç işlerine müdahale olarak sayma eğilimine itmiştir. Nedenler ne olursa olsun sonunda uluslararası sözleşmelerle ortaya konan sistem ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini ön planda tutan ve insan haklarının korunması konusunda son sözü egemen devletlere bırakan bir sistem olmuştur. 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. İnsan haklarını uluslararası düzeyde güvenlik altına almak için Birleşmiş Milletler'deki çalışmalar daha devam ederken, Avrupa Konseyi'ne üye olan devletler kendi aralarında harekete geçerek dünyanın sadece belirli bir bölgesinde de olsa bu ileri adımı atmayı başarmışlardır. Konsey üyesi olan devletlerin Dışişleri Bakanlarınca 3 Kasım 1950'de Roma'da imzalanan ve 10 devletin onaylamasından sonra 3 Kasım 1953'te yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tam adıyla İnsan Haklarının ve Temel Hürriyetlerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi. Onu imzalayan devletlere sözleşmede açıklanmış olan hak ve hürriyetleri sağlamak ve korumak konusunda hukuki zorunluluk yüklemektedir. Sözleşmeye taraf olan devletlerin sayısı sonraki katılmalarla bugün 20'ye yükselmiştir. Türkiye'de 10 Mart 1954'te kabul edilen bir kanunla sözleşmeyi onaylamış bulunmaktadır. Avrupa Sözleşmesi'nde yer alan haklar listesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ndeki listeyle karşılaştırılacak olursa, arada iki bakımdan önemli fark bulunduğu görülür. Bir defa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki liste, Evrensel Bildiri'deki listeye göre daha dar tutulmuştur. Burada sadece klasik haklar diye anılan kişi hakları ile siyasal haklara yer verilmiş, sosyal ve ekonomik haklar hiç ele alınmamıştır. İkincisi, Avrupa Sözleşmesi'nde evrensel bildiride olduğu gibi hak ve hürriyetlerin sadece genel formüller halinde açıklanmasıyla yetinilmeyerek bunların mümkün olduğu kadar açık ve geniş bir şekilde tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu farklar iki belge arasındaki nitelik ayrılığından doğmaktadır. Sözleşme, bağlayıcılık niteliğinden yoksun bir ilkeler bildirisinden ibaret olmadığı ve burada belirtilen hakların uygulamada sağlanıp sağlanmadığının yargısal denetime tabi tutulması söz konusu olduğu cihetle, bunların başlangıçta hem daha dar bir alana inhisar ettirilmesi hem de denetime imkan verecek bir açıklıkla belirtilmesi gerekli görülmüştür. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en önemli özelliği, kapsadığı hakların korunmasını sağlamak amacıyla getirdiği denetim mekanizmasında kendini gösterir. Bu mekanizma içinde 3 organ yer almaktadır. A. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, C. Bakanlar Komitesi. Sözleşmeye taraf olan her devletten bir üyenin katılmasıyla oluşan İnsan Hakları Komisyonu, sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği yolundaki şikayetleri ilk planda inceleyecek olan bir çeşit soruşturma kuruludur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Divanı ise Avrupa Konseyi'ne üye olan devletlerin sayısı kadar hakimden, her devlet için bir hakim olmak üzere, oluşur ve önüne getirilen uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlayan bir yargı organı niteliğindedir. Ancak mahkemenin yargı yetkisini tanıyıp tanımamak her devletin kendi takdiri ve isteğine bırakılmıştır. Bakanlar Komitesi de konsey üyesi devletlerin dışişleri bakanlarından kurulu olup sözleşme ile getirilen sistem içinde siyasal karar organı durumundadır. Sözleşmede sayılan insan haklarının çiğnenmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na iki türlü başvurma yolu öngörülmüştür. Devletler arası başvurma ve kişisel başvurma. Devletler arası başvurma sözleşmeye taraf bütün devletler için karşılıklı olarak tanınmıştır. Bir veya birkaç devlet insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle taraf devletlerden birini komisyona şikayet edebilirler. Kişisel başvurma ise sözleşmede bu konuyu düzenleyen özel maddenin taraf devletlerce kabul edilmesine bağlıdır. Bugünkü durumda sözleşmeye katılan devletlerin büyük çoğunluğu bu yolu kabul etmiş bulunmaktadırlar. Türkiye kişisel başvurmayı tanımayan az sayıda ülkelerden biridir. Komisyon kendisine yapılan başvuruları esas yönünden ele almadan önce konuyu taraflar arasında dostça bir çözüme bağlama yollarını araştırır. Dostça çözüm sağlanamazsa olayları inceledikten ve tarafların görüşlerini aldıktan sonra düzenleyeceği ve sonuna kendi değerlendirmesinde ekleyeceği raporu ilgili devletlere ve Bakanlar Komitesi'ne gönderir. Raporun Bakanlar Komitesi'ne gönderilmesinden başlayarak 3 aylık süre içinde taraf devletlerin İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıyıp tanımamalarına göre iki değişik durum ortaya çıkabilir. Eğer taraf devletler bu yetkiyi kabul etmişlerse bunlardan biri veya komisyon konunun karara bağlanması için mahkemeye başvurabilirler. Kişilerin mahkemeye başvurma yetkileri yoktur. Bu konuda mahkemenin vereceği karar kesin ve bağlayıcıdır. Tarafların yargı yoluna gitmeyi kabul etmemiş olmaları halinde ise Bakanlar Komitesi'nin bir karar vermesi gerekecektir. Bakanlar Komitesi, İnsan Hakları Komisyonu'nun raporunu inceleyerek şikayet edilen devletin sözleşmeyi ihlal edip etmediği sorununu 3'te 2 çoğunlukla karara bağlar. İlgili devletin belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri almaması halinde öngörülen müeyyide, komisyonun suçlayıcı raporunun Bakanlar Komitesi'nce yayınlanmasıdır. Görüldüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği koruma mekanizması, Birleşmiş Milletler çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası sözleşmelerdekine oranla daha ileri ve daha etkin bir mekanizmadır. Avrupa Sözleşmesi'nin başlıca üstünlüğü, yargısal denetime yer vermiş olmasında kendini gösterir. Ayrıca kişisel başvurma hakkının taraf devletlerin büyük çoğunluğunca kabul edilerek yaygınlaşması da etkinliği arttıran faktörlerden biri olmuştur. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ile ulaşılamayan bu aşamanın Avrupa Sözleşmesi ile sağlanabilmiş olması belirli bir nedene dayanır. O da bu sözleşmenin evrensel değil fakat bölgesel bir nitelik taşıması ve taraftarlarının temelde aynı toplumsal değerleri paylaşan, siyasal sistem olarak çoğulcu demokrasiyi benimseyen devletlerden oluşmasıdır. Dünya çapında sosyal ve siyasal sistemler mozaiği görünümü veren devlet topluluklarını kapsamayı amaçlayan bağlayıcı antlaşmalarla, az çok türdeş yapılara ve değerlere sahip ülkeleri bir araya getiren sözleşmeler arasında bir karşılaştırma yapılırken bu temel gerçeği gözden uzak tutmamak gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de insan haklarını koruma bakımından belki tam anlamıyla yeterli ve etkili bir sistem ortaya koymuş olmadığı ileri sürülebilir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, devletler arası mekanizmalarda iç hukuktaki mekanizmaların etkinliğini ve müeyyide gücünü aramak, hiç değilse bugün için gerçekçi bir yaklaşım sayılamaz. Bununla beraber Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, insan haklarının korunması konusunda hiç de küçümsenmeyecek bazı olumlu sonuçlar sağlanmıştır. Bu arada bazı üye devletler komisyona yapılan başvuru üzerine genellikle kesin kararın alınmasını beklemeksizin, şikayet konusu olan kanun hükümlerini değiştirmek zorunluluğunu duymuşlar. Bir devlette Norveç Anayasası'nda sözleşmedeki ilkeler doğrultusunda kendiliğinden değişiklik yapma yoluna gitmiştir. Öte yandan Yunanistan'daki albaylar cuntasının devrilmesinden önce bu diktatörlük rejimine karşı bir kısım üye devletlerce yapılan ve sonunda Yunanistan'ın Avrupa Konseyi'nden ayrılmasına yol açan şikayette sözleşmeye katılan devletlerin insan haklarının açıkça çiğnenmesi karşısında duyarlılıklarını ortaya koyan ilginç bir girişim olmuştur. Aslında gerek insan hakları evrensel bildirisinin gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen uluslararası sözleşmelerin değerini pratik etkinlikleri yönünden çok taşıdıkları, anlam ve getirdikleri yenilik açısından ölçmek belki daha doğru olur. Bu belgeler insan haklarının artık sadece her ülkenin bir iç sorunu olmaktan çıkıp ulusal sınırları aşarak uluslararası boyutlara ulaştığını dünyaya ilan etmekle insanlık tarihinde yeni bir çığır açmışlardır. 5. İnsan hakları ile ilgili uluslararası diğer belgeler. Yukarıda ana çizgileriyle incelediğimiz temel belgelerin dışında 1948'den bu yana insan hakları ile ilgili olarak büyük bir bölümü Birleşmiş Milletler çerçevesinde, bir bölümü de bölgesel nitelikte olmak üzere çeşitli bildiri ve sözleşmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. İnsan haklarının değişik yönlerine ilişkin belirli konuları kapsayan Birleşmiş Milletler kaynaklı başlıca bildiri ve sözleşmeler şunlardır. Soykırımı, suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme 12 Ocak 1951. Kadınların siyasal haklarına ilişkin sözleşme 7 Temmuz 1954. Angarya'nın kaldırılmasına ilişkin sözleşme 17 Ocak 1957. Çocuk hakları bildirisi 20 Kasım 1959. Sömürge durumundaki ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin bildiri 14 Aralık 1960. Her türlü ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına ilişkin bildiri 20 Kasım 1960. Her türlü ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme 4 Ocak 1969. Bütün kişilerin işkenceden ve başkaca zulmedici insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza ve işlemlerden korunmasına ilişkin bildiri 9 Aralık 1975. Tutuklulara karşı davranışın asgari standart kuralları 13 Mayıs 1977. Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan uluslararası ve evrensel nitelikteki bu belgelerin yanı sıra, insan haklarının korunması amacıyla bölgesel metinlerin ve mekanizmaların gerçekleştirildiği de görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden sonra bölgesel düzeyde en önemli gelişme 22 Kasım 1969'da Amerika kıtası, Kuzey ve Güney devletleri tarafından Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması olmuştur. 18 Temmuz 1978'de yürürlüğe giren bu sözleşme, aynı metin içinde klasik temel haklarla birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel haklara da yer vermektedir. Öngörülen koruma mekanizması ise Avrupa Sözleşmesi'ndekinin bir benzeridir. Burada da soruşturma ve ön karar organı olarak bir insan hakları komisyonunun, yargı organı olarak da insan hakları mahkemesinin kurulmuş olduğu görülür. Avrupa ve Amerika'dan sonra bölgesel koruma sistemlerinin Afrika ve Asya kıtalarına da yayılarak dünya çapında bir uygulamaya geçilmesi ileride ulaşılacak hedefler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'ce de teşvik edilen bu yöndeki çabaların biraz yavaş da olsa halen sürdürülmekte olduğunu kaydedebiliriz. Uluslararası alanda insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik yeni bir aşama olarak 1 Ağustos 1975'te Helsinki'de imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonuç belgesinden söz etmek gerekir. Ancak hemen belirtelim ki Batı ve Doğu bloklarına dahil ve onların dışında kalan tarafsız 33 Avrupa ülkesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da katıldıkları toplam 35 devlet tarafından imzalanan bu belge, hukuk niteliği yönünden bir sözleşme veya antlaşma olmadığı gibi asıl konusu da insan haklarının güvence altına alınması değildir. Bununla beraber katılan devletler Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlayacak esaslar üzerinde anlaşırlarken, insan haklarına ve temel hürriyetlerine saygı gösterilmesinde ortak bir ilke olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca sonuç belgesinin 3. sepet olarak adlandırılan bölümünde insan hakları ile ilgili konulara ve bu arada özellikle haberleşme hürriyetine, ülkeler arasında sosyal ve siyasal sistem farkı gözetmeksizin, insanların ve fikirlerin serbestçe dolaşımının kolaylaştırılmasına açıkça yer verilmiştir. Helsinki sonuç belgesinin önemi insan hakları kavramının ideolojiler arası ortak bir değer olarak benimsenmiş olmasında kendini gösterir. Ne var ki kağıt üstünde bu benimseniş pratik alanda beklenen sonuçları verebilmiş değildir. Nitekim uygulamanın denetlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla belirli sürelerde yapılması öngörülen toplantılarda 1977 Belgrad, 1980 Madrid konferansları, insan hakları tanınması gereken öncelik ve ağırlık konusunda Batılı ve sosyalist ülkeler arasında ideolojik farklılıklar ortaya çıkmış, görüşmeler bu yönden adeta bir sağırlar diyaloğuna dönüşmüştür. Öyle görünüyor ki bütün gelişmelere rağmen bugünkü aşamada insan hakları anlayışının siyasal sistem ve ideoloji duvarlarını aşarak onların üstünde gerçek bir evrensellik kazanmasını beklemek biraz fazla iyimserlik olacaktır. Bununla beraber insan hakları konusunda bir dünya kamuoyu oluşturma çabalarının giderek yoğunluk kazandığını söyleyebiliriz. Bu alanda devletler arası kuruluşlardan çok devletler dışı gönüllü kuruluşların, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu gibi önemli bir rol oynadıklarını görüyoruz. Politik ve ideolojik açıdan ülkeler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tam bir tarafsızlıkla uğraşılarını sürdüren bu uluslararası kuruluşlar, bilinçli bir dünya kamuoyu yaratma bakımından olduğu kadar, insan haklarının korunmasında somut sonuçlar elde etmek bakımından da hayli etkili olmaktadırlar. 4. Bölüm: Ulaşılan Hedefler, Çağdaş Demokratik Hürriyet Anlayışı. 1. Klasik Hürriyetlerin Başlı Başına Yetersizliği. İnsan hakları ve hürriyetleri alanında 18. yüzyıldan bu yana yer alan değişikliklerin ve gelişmelerin şemasını yukarıda çizmiş bulunuyoruz. Şimdi bu gelişmelerden sonra bugün hürriyet anlayışının bazen hala tartışmalara yol açan gerçek kapsamı üzerinde biraz durmak yerinde olur. Önce şu noktayı belirtmek gerekir ki, insan hakları ve hürriyetleri listesinin genişlemesi, başka bir deyişle yeni hakların, sosyal ve ekonomik hakların tanınması ve benimsenmesi hiç de kolay ve zahmetsiz olmamıştır. Yeni haklar çok defa klasik haklarla bir çatışma halinde ortaya çıkmış ve az çok uzun süren bir direnişten sonra kendilerini kabul ettirebilmişlerdir. Örneğin bugün bize gayet olağan görünen çalışan insanların ortak hak ve menfaatlerini korumak için birleşerek sendika kurmaları, Fransa'da 1791'de çıkarılan ünlü Le Chapelier Kanunu ile kişi hürriyetine ve insan hakları beyannamesine aykırı olduğu gerekçesiyle yasak edilmiştir. Çok uzak bir geçmişte değil, daha geçen yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçak köleler hakkındaki kanunun uygulandığı sıralarda kaçak bir köleye yardımda bulunmak birçok kimselerce mülkiyet hakkına tecavüz sayılıyordu. İş saatlerinin düzenlenmesi, adil bir ücret sağlamak için işçilerin toplu sözleşme yapma hakları vesaire gibi daha yeni olan bazı haklar ise yakın zamanlara gelinceye kadar akit serbestisine aykırı sayılmıştır. Birinci ve hele ikinci dünya savaşlarından sonra sosyal ve ekonomik hakların geniş ölçüde kabul edilmesiyle klasik hürriyet anlayışında da esaslı bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişme ve gelişme özellikle mülkiyet hakkı konusunda kendini açıkça gösterir. Mülkiyet hakkı artık liberalizmin altın çağında olduğu gibi mutlak ve kutsal bir hak olmaktan çıkmıştır. Çağdaş anlayışa göre mülkiyet, insan kişiliğine bağlı dokunulmaz bir imtiyaz değil, fakat ekonomik haklar arasında yer alan ve sosyal fonksiyonu olan sınırlı bir haktır. Bu hak bugün sosyal yararlılık çerçevesi içinde ele alınmakta ve sahibine sosyal bazı ödevler yüklemektedir. Bunun gibi çalışmada artık sadece kişiye tanınan bir hürriyet değil, fakat devlet tarafından sağlanması gereken bir hak olarak kabul edilmektedir. Ticaret hürriyeti, sanayi hürriyeti gibi bazı hürriyetlerde eski genişliklerini kaybetmişlerdir. Gitgide toplum yararı düşüncesiyle devletin düzenleyici ve ayarlayıcı müdahalesinin sınırları içine alınmışlardır. Zamanımızda bu köklü değişme ve gelişmelerden hoşlanmayanlar bulunabilir. Nitekim gittikçe zayıflamakta ve erimekte de olsa, sosyal ve ekonomik hakların kabulüne karşı hala yer yer direnmeler görülmektedir. Fakat bu yeni haklarla eski klasik hakları hala bir çatışma halinde görmek ve göstermek eğiliminden uzaklaşmak gerekir. Artık bu iki kategori hak birbirleriyle çatışan değil, fakat birbirlerini tamamlayan haklar olarak kabul edilmelidir. Her şeyden önce şu gerçeği önemli belirtmek yerinde olur. Bugün için sosyal hakların tanınması bir siyasal ve ekonomik doktrin veya ideoloji sorunu olmaktan çıkmıştır. Jacques Maritain'in de işaret ettiği gibi nasıl kişi haklarını tanımak için mutlaka Rozaucu olmak şart değilse sosyal ve ekonomik hakları tanımak için de mutlaka Marksist olmak gerekmez. Sosyal haklarla sosyalist doktrini birbirine sıkı sıkıya bağlı sayanların görüşü ise en aşağı yarım yüzyıl eskimiştir. Gerçekten geçen yüzyıl içinde sosyal adalet fikrinin yayılmasında ve sosyal hakların tanınmasında sosyalist akımların öncülük etmiş olduğuna şüphe yoktur. Fakat 20. yüzyılda bu fikirlerin sosyalizmle özel bir ilişiği kalmamıştır.